Olursa siz istediniz biz getirdik gibi yüksek dozda ana akım içeren bir giriş yapacağımı düşünüyorsanız yanılmadınız. Çünkü gerçekten de öyle oldu. Bu bölümdeki konuğum yaptığı işleri dinlemekten parantez içi hüzün dozu izin verdiği ölçüde keyif aldığım değerli bir müzisyen sevgili Can Kazaz. Can hoş geldin. Nasılsın? Umarım keyifler yerindedir.
Gayet yerinde. Sen nasılsın?
İyiyim ben de teşekkür ederim. Bu büyük ihtimalle ilk sonbaharın ortalarında yayınlanacak ama şu an biz yazda olduğumuz için bir miktar sıcak havalar canımızı sıkıyor. Ama onun dışında
Evet.
iyiyiz. Ya biraz yayına girmeden hemen önce de söyledim. Biraz bir araştırayım dedim. Hani ya Eminem'in albümünü zaten Eminem Show'u konuşacağız ama biraz senin de ekstra ne bulurum? Daha böyle alıştığımız şeyle Show TV magazinciliği tadında neler çıkarırım diye baktım. Şunu fark ettim. Muhteşem bir gerçekten keyifli bir Twitch kanalım var. Can Kazazcan diye sevgili dinleyenler de buradan girip bakabilirler bölüm dinledikten sonra. Orada ben bir yayındaki başlığınıza hayran oldum ve bölümü bir saat boyunca izledim. Yani
Süpermiş.
hatta bu yayının iletişimini kurarken sevgili Elvan Erdem de bize onunla iletişim kurduk. Onunla yaptığınız nefis bir içerikti. Benim ilk sorum şu. Ondan sonra asıl ciddi tarafa geçeceğim. Eminem teyzeleri oynatır mı? Ya da Eminem teyze oynatacaksa hangi Eminem şarkısı teyze oynatır? Ve hangi ölçüde teyze
Ya.
oynatır? Ya da Trakya bölgesindeki teyze midir, Karadeniz bölgesindeki teyze midir? Spesifik geliyorum konuya.
Yani mantıken Türk coğrafyası, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada bir teyzeyi oynatması için çok özel şartların bir araya getirilmesi lazım. Ama ben Türkiye'de şeyle Without Me gibi parçalarla dans edildiğini gördüğüm için yeterince gaza gelmiş bir teyzenin Without Me'de oynayabileceğini düşünüyorum mesela.
On Kaplan Gücü'ndeki bir teyze Eminem falan dinlemez diyoruz o halde. Harika.
Muhtemelen.
Muhteşem. Ya istersen biraz eğlenceli girdik. Albüm de bu arada yani bir yandan dram tarafı, bir yandan eğlenceli tarafı, bir yandan normal anlatım, bir yandan baba kız ilişkisi, baba oğul ilişkisi vesaire birçok noktaya değiniyor. Buralara biraz daha ilerledikçe geleceğiz ama ben ilk önce şunu öğrenmek istiyorum. Eminem'in hayatına dair oluşu ne zamana, hangi albümlere ya da kaç yılına ya da atıyorum Dream TV, MTV gibi kanallara mı denk geliyor ya da plak, kaset, CD gibi bir yerden mi? İlk Eminem hayatına nasıl dahil oldu ve onun ardından Eminem'in dahil oluşunlarından belki bu hikayenin içinde Eminem şovun da yerini de anlatmak istersin.
Yani aslında tersten başlasam daha doğru çünkü benim hayatıma Eminem'in dahil oluşu Eminem Show'la oldu, başladı. Onun da sebebi şey, yani tabii ki haberdardım o yaşlarda Eminem'den ama tam orta sondu yanlış hatırlamıyorsam. Clean Out My Closet çıktı Eminem Show albümünden. Sürekli televizyonda dönüyordu. Benim de ya ben de böyle hep çocukluğumdan beri hep melodik şeyler dinleyen, melodik şeyleri seven bir modda olduğum için bu şey çok yakaladı beni. Yani nakaratı melodik bir rap şarkısı, işte rap, ya yani onun rap olduğunu bile bilmiyordum o esnada, yani rap diye bir müziğin olduğunu. O melodik nakaratla neymiş bu ya deyip bu albümün, o zaman yani benim dinleme alışkanlığım hep şey albüm albüm gitmekti. Yani öyle kaset şeyle büyüdüm. Kaset çağında büyüdüm 90'larda. O yüzden hep kasetlerim olurdu yani. O da çok sınırlı sayıda olabildiği için, yani özellikle yabancı kasetler çok pahalı olduğu için böyle az sayıda kaseti defalarca döndürmek şeklinde oluyordu. O yüzden bu şarkıyı çok, yani beğendiğim bir şarkı varsa o şarkının içinde bulunduğu albümün kasetini istiyordum annemlerden. Onlar da Eminem Show'u bir şekilde aldılar yani ve benim o dönemki, ya orta okul yani ergenlik öncesi zamanda ve hatta ergenlikte çok fazla dinlediğim bir albüm oldu. Sonrasında da yani şey olmaya başlıyorsun, deşmeye başlıyorsun. O zaman ya benim internetim ta ne zamana kadar? Lise 1'e kadar internetim yoktu mesela. Kendi bilgisayarımı bile hazırlık, yani o zaman hazırlık vardı işte. Hazırlıkta almıştım. Lise 1'de de internetim oldu. İnternet olunca araştırmalar başladı. İşte forumlarda bununla meraklı olan insanlarla tanışmalar başladı. Öyle olunca bilgi alışverişi hızlandı. O zaman işte beraber müzikte yaptığımız çok yakın arkadaşım işte Hazar'dı onun adı da. Onunla beraber çok vakit geçiriyorduk. Basketbol oynuyorduk. Böyle hani hip hop, basketbol, işte müzik yapmak bir yandan, ben daha bir prodüktör tarafına eğildim vesaire. Bütün beslendiğim şey Eminem ve onun hani vizyoner diyeceğim prodüktörü Dr. Dre'ydi aslında. Oradan böyle önce geriye doğru, sonra yaptıkları her işi takip ederek çok böyle hayatıma dahil olduğu şey buldum. İdol gibi kabul ettiğim figürler oldular yani.
Bu arada Dr. Dre'den bahsetmişken, prodüktör koltuğunda bu albümde senin de bildiğin gibi Dr. Dre tek başına Eminem'e dahil olmuyor bu albümde. Eminem
Tabii.
zaten tüm şarkıları benim bu arada gördüğüm en kontrol freak müzisyenlerden biri olabilir Eminem. Yani hiç şeyi yok. Yani bir şey yapılacaksa onun isminin geçtiği tüm detaylarının her tarafına didik didik eden biri. Bu çok da normal ama Eminem'inki biraz kontrol freaklik noktasında. Dr. Dre'nin zaten adını geçirdik. DJ Head, Mr. Porter ve Jeff Bass gibi isimler de burada prodüktör koltuğunda eşlik ederken. Mesela sen dedin ya o prodüktörlüğü yaparken ya da o hip hop kültürünün içinde kendimi ifade ediyordum arkadaşlarımla vesaire diye. Aslında bak da Eminem'in sana senin için esin kaynağı olması şöyle Eminem Show'da Jim Carrey ve Truman Show Eminem'e ne kadar esin kaynağı olduysa belki de ergenliğinin ortalarında ya da onlu yaşların ikinci arasındaki can kazaza o öyle bir etki yarattı gibi duruyor. En az anlattığın tarafı düşünecek olursak.
Ya evet, denk düşen bir sürü dinamik oldu. Daha doğrusu benim yani kendi karakterime, işte müzikte aradığım şeylere ve bulmakta zorlandığım şeylere bir anda bir cevap gibi oldu. Tam yani yaşamın müziğiydi o esnada, ama bir yandan da oradaki nitelikleri fark ettikçe daha fazla değişmeye başladım. Yani Dr. Dre'yi zaten keşfettiği zaman bir insan birkaç kere ana akım müziğe yön vermiş. Özellikle yani önce hip hop'a, sonra ana akım müziğe haliyle, hip hop çok geliştiği için yön vermiş. Çok önemli figür olduğu için çok fazla hikaye, bir sürü dokunduğu müzisyen oradan çıkıyor. Yani evet, bu albümde Eminem Show'da Dr. Dre'nin beat'i olarak çok az şey var, ama executive olarak geçiyor. Eminem'in her albümünde hala mutlaka Dr. Dre, yani son noktayı koyan isim, veya mixliyor mutlaka. Mixlerini o yapıyor. O yüzden hani şey var. Biraz o bahsettiğin Eminem'in hani mükemmeliyetçiliği tarafı aslında Dr. Dre'den ona seken kadarı. Öyle söyleyeyim sana.
Doktrin ona ne
Yani
kadar izin verirse Eminem kontrol freak oluyor yani.
yok yok, yani Dr. Dre tam bir kontrol freak olduğu için, yani onun böyle abartılı bir kontrol freak ve çok mükemmeliyetçi bir adam olduğu için, hani Eminem ondan bir şeyleri öğrendi ve hani ondan ona geçti gibi, birazcık usta çırak ilişkisi gibi bir vaziyet olduğunu tahmin ediyorum yani.
Bir liyakati oluşmuş Amerika'daki rap müzik piyasasında o dönemler. Bu arada bahsettiğimiz kontrol takıntısı bayağı da aslında albümün de başarıya ulaşmasına da direkt etkileri var. Mesela Billboard'un 2002'de çıkan albümünde, 2003'te yayınladı. 2002'nin en iyi albümleri listesinde bir numaraya oturuyor. Atıyorum 2003'te en iyi albüm ödülüne aday oluyor. Grammy'de onu alamasa da en iyi rap albümünü kazanıyor. Bunların haricinde bir de mesela sen de İstanbul'da doğup büyümüş birisin. Hani buna direkt tanık olmuşsun. Ve 90'lar, 2000'ler, 2010'lar hep bu. Yani yıllardır, 10 yıllardır süren bir olay. Rapçiler rock müziğe o kadar. Ya yani belki rapçiler için bilmiyorum diyemem ama rock ve metal müzik dinleyenler rap müzik dinleyenlere karşı böyle bir mesafeli ya da ya bunlarınki tırnak içinde müzik değil gibi yaklaşırken ben de bu ergenliğin zamanında yaptım ama çevremdeki birçok rock metal müzik dinleyen insan da yapmış olsa da bu albümü ilk dinlediğim günden beri özellikle zaten Sing for the Moment'ın Aerosmith'in Dream On'un sample'ın üzerine ilerlemesi zaten çok ayrı bir noktaya gitse de misal Eminem'in bu albüme dair yaptığı röportajlardan birinde Jimi Hendrix'in, Led Zeppelin'in ve elbette Aerosmith'in bu albümdeki temel etkilendiği noktadaki gruplardan olduğunu söylüyor. Bunu da 70'ler ergenliğinde ve işte tam senin Eminem'i keşfettiğin dönemde evde çalan şarkılar üzerinden o da kendi yolculuğu üzerinde belki de bu sadece rap olarak onun rap sınırlarında kalmamasını daha ana akım da değil aslında yani dünyanın en bilinen birkaç insanından biri olmasında bütün türleri kapsayabilecek o damıtıp kendi dokunuşunu yapan müzik duruşunun da belki bir durumu var.
Kesinlikle, yani hip hop kültürünün içinde olan insanlar, özellikle bunun müzik tarafını yapan prodüktörler, DJ'ler zaten olayları, yani özellikle DJ'lerin bir plak arşivine sahip olmak, plakçıları didiklemek, oralardan sample bulmak, iyi müzik bulmak, kendi üstüne kendi DJ'lik becerilerini koyabilecekleri plakları bulmak gibi ve özellikle ender kayıtları bulmak gibi çok şey aslında özel bir geri dönüşüm mekanizması gibi hip hop'un içindeki müzik insanları. O yüzden aslında yani Türkiye'de rockçı rapçi çekişmesi vardı biz ergenken. Evet ama dünya üzerindeki şey özellikle bir kültürel devamlılık olduğu için yani atıyorum Motown plaklarını karıştıran bir ergen Afro-Amerikan çocuk gidiyor. O Motown müziğinden etkilendiği için oralardan sample alıp onun üzerine beat yazıp işte bir başka MC'nin üzerine kendini ifade edeceği beatleri yapmaya başlıyor vesaire. Bu böyle hani şey orada bir şey var nasıl bir sistem var aslında kendi içinde tutarlı devamlılığı olan öncesi geleceği olan falan o yüzden oradan çıkıyor tabii bu müzik. Bize tabii yani Türkiye'ye birazcık daha böyle dışarıdan gelen müzikler bunlar. Dolayısıyla hani ona işte ayak uydurma şeyi biraz farklı oluyor. Yani Türkiye'deki mesela o rapçi ve rockçı kapışması tamamen ergenlerin dinlediği müziklerin işte kendinden sonra gelen alışkanlıkları işte biraz küçük görmesi veya işte kendi havalarının başka bir şeye devrediliyor olmasını işte çok fazla içten içe istemiyor olmaları falan gibi böyle kültürel çekişmeler onlar. Hani her ülkenin kendi dinamiği farklı. Ben mesela Amerika'da rockçı rapçi kavgası diye bir şey yani senelerdir takip ediyorum karşıma çıkmadı.
Ben de aynı
Olduysa da.
şekilde, çok çok çok çok nadir. Hani arada özellikle Kaliforniya'da çok spesifik olaylar çıkıyor ama yani biz Türkiye'deki özellikle Kadıköy, Beyoğlu ikisini de söyleyebilirim. Oralardaki bir durum olmuyor. Ama bu bahsettiğin konuya dair New Yorker'da, nasıl New York Observer'da 2006'da bir yazı çıkıyor. Oradan bir tanımı almak istiyorum. Eminem'in müziğini şu an yazarın adını bulamadım çünkü yazıda, o yüzden yazarın adını veremeyeceğim. Sen de dinleyenler de kusura bakmayın lütfen. Eminem'in müziğini Baby Boomer'ların Guilty Pleasure olarak adlandırıyor. O da garip bir tanım aslında. Yani Baby Boomer dediğimiz işte senin de benim de ailelerimizin doğduğu yıllar tahminen. 50'lerin sonu, 70'lerin başı dönemi. Hani 10-15 yıllık süre zarfında doğanlar da 80'ler, 90'lar, 2000'lerde 30-40'larına gelseler aslında çok da güzel tanımlamış oluyor bu tanım. Ya şöyle, aslında guilty pleasure demek için biraz guilty pleasure bir iş durumu yok da hani belki o dönem müziğinde ya da özellikle bu Beatles'lar, Woodstock neslinin bir yansıması olsa o baby boomer'ların doğduğu yıl belki öyle adlandırmış olabilir bu yazar da o noktayı.
Yani o tarafını tabii hiç analiz etmedim. Ben daha çok bizim nesil ve bizden sonrakilerle, daha yeni nesillerle haşır neşir oluyorum. Hani büyüklerin dinlediğine en azından Türkiye'de çok şahit olmadım ama Amerika'da çok ciddi bir etki uyandırdı. Yani çünkü siyahların müziğidir rap gibi bakılırken bir beyazın onların arasından çıkıp onlar gibi yaparak ama aslında hani bir böyle kafaları çok karıştıran bir figür Eminem. Yani şey çok aykırı bir figür oluyor. Mesela Dr. Dre gibi bir şeyin öncünün yani hip hop liderlerinden birinin Eminem gibi bir beyaz çocuğu alıp ortaya çıkarması çok ilgi çekici bir hamle. Aynı zamanda bu beyaz çocuğun rap müziğin en becerikli isimlerinden biri olması özellikle 2000'ler için 90'ların sonu için böyle çok büyük bir etki yarattı. Bu zaten Eminem Show'da yanlış bilmiyorsam Eminem'in en çok ilgi gören yani artık zirvesi
Aynen öyle.
olduğu albüm.
Aynen öyle. Marshall Mathers LP ile beraber ilk iki sırada bu ikisi. Zaten bu ikisi arka arkaya da geldiği için o artık arkasına inanılmaz bir rüzgar, inanılmaz bir momentum oluyor.
Öyle.
İstersen ben biraz şarkılara doğru bir, istersen daha nokta nokta, adım adım spesifik yerlere yaklaşabiliriz. Ben albümdeki konu başlıklarını söyleyeyim. Belki onların içinden şu şarkıyı konuşalım dediklerin varsa onlara doğru geçeriz. Albümdeki tahmin
Olabilir.
edebileceğiniz gibi konu başlıklarımız çoğu rock, metal ve rap albümünde olduğu gibi Amerika eleştirisi, kapitalizm eleştirisi, aile içi çatışmalar, ilişkiler, uyuşturucu, cinsellik, nefret, öfke gibi konulardır. Bunları anlatırken ama böyle aşırı sıradan dursa da çoğu zaten kitap ve sinema filminde de öyledir ya, çok basit duran bir hikayeyi nasıl anlattığındır aslında orada senin yaptığın işi güçlendiren. Eminem Show'da, hatta Marshall Mathers LP'yi de belki burada adlandırabiliriz. Ben
Tabii.
Encore'u o kadar dile getirmekte zorlanabilirim ama Bu iki albüm aslında birlikte de düşünüldüğünde bu tanımları çok iyi bir şekilde ele alıyor. Senin bunların arasında şuna doğru şunu bir konuşalım dediğin var mı mesela öncelikli olarak? Çünkü konuğumuz sensin.
Valla hepsini ben defalarca baştan sona işte A yüzü B yüzü şeklinde
Ya
dinlediğim için
skipleri
kasetten.
bile, skipleri bile çok
Tabii
iyi.
tabii.
Problem
Ya,
oldu.
aynen. Ya adamın total bir albüm kompozisyonu olarak bakıyorlar o yıllarda hala 2000'lerin en başında. 2002 idi yanlış
2002.
hatırlamıyorsam bu albüm. O parçaların birbirine bağlanma şekli, onu hazırlama şekli ve Eminem'in kendi albümlerinde yarattığı bir takım konseptler. Mesela Paul Rosenberg skit. Skit dediğimiz şeyler var. Türk müziğinde, yani Türkiye'deki müziklerde çok nadir denk geliyor. Bu zaten rapçilerin yaptığı bir şey
Senin
oluyor
son
genelde
albümün de
Türkiye'de.
vardı yanlış hatırlamıyorsam Kızılgerdan'da. Öyle aklımda
Açılış
kaldı.
biraz öyle gibi. Aynen.
Açılış
Açılış
galiba.
biraz öyle. Yani You Can'de de yapmaya çalıştık onu. You Can EP'de. Intro'dan sonra öyle bir şeye bağlanma şekli. Ben aslında biraz buradaki gibi yapmak istediğim şeyler olmuştu ama hani böyle fırsat olamadı falan. Biraz zorlanıyoruz burada. Hani anlatmakta bile zorlanıyorum çünkü niye ki falan oluyor insanlar.
Doğru, doğru çok
Ama bu bir
haklısın.
albüm bütünlüğüne hizmet eden bir yaklaşım ve albümlerin arasında da birbiriyle bağlantı kuran bir şey. O yüzden mesela Paul Rosenberg skit'e girmek istedim. Paul Rosenberg Eminem'in menajeri. Ve onun bir takım tepkilerini içeren, onun telefon konuşmasını içeren bir önceki Marshmallows LP'de vardı. Bir skit olarak ilk orada koyuyor. Yanlış hatırlamıyorsam yine. Sonrasında o hani tabii reaksiyon aldığı için biraz böyle hani insight gibi bunlar. Yani içeriden neler döndüğüne dair böyle insanların özellikle Amerikan kültüründe daha böyle şeyler etkiliyor insanları hani aa bunlar nasıl insanlar? Nasıl konuşuyorlar telefonla? Birbirlerine ne diyorlar acaba bu albüm çıkarken? Yani bu biraz şey gibi de bir yandan. Bu albüm o kadar büyük bir merak ve ilgi uyandıracak bunun farkındayız ki birazcık da buraları bunlarla dolduralım. Bir ek şey yapalım, işe eğlence katalım noktasında. Çünkü albümün artık 12. şarkısı, pardon 11. şarkısı mesela Paul Rosenberg bisikleti. Yani oralarda böyle bir nefes almakla beraber birazcık albüm bütünlüğüne hizmet eden bir hikaye canlılığı, önceki albüme atıf falan gibi böyle benim çok şık bulduğum, çok hani hoşuma giden böyle bir uzun bir sanat eseri gibi tasarlanmış olması sebebiyle önemsediğim şeyler. Bu bir dinleme kültürünü çünkü şey yapan, destekleyen şeyler yani. Baştan sona albüm dinliyorsun hissi, bir film izliyormuşsun gibi oluyor. Bunun gibi skitler var. Steve Burman var. Yine bir önceki albümde benzer yani yine Steve Burman sketi vardı falan. Öyle bir oralara atıfta bulunuyor. Hani şimdi tarif etmek manasız şu an bunları ama yani dinleyenler içeriklerinin ne olduğunu, oradan bu neden olduğunu falan daha iyi anlayacaktır. Ve de komik şeyler yapıyor, mizahi şeyler yapıyor. Eminem genelde böyle durumlarda. Hani şimdi müziklerden girmek gerekirse benim en etkilendiğim şey bir Dr. Dre minimalizmi diyeceğim bir şey vardır. Böyle hani çok basit bir riff veya çok böyle sade diyeyim basit de değil de hani sade bir melodi veya riffi çok iyi bir soundla bezeyip onu defalarca tekrar etsem bile sıkılmayacağım veya hala duyguyu taşıyabileceğim üstüne üstlük bir de geçişler ekleyerek onun üzerine hani yine minimal dokunuşlarla onu böyle daha nakarata taşıyan hareketler veya işte müthiş drum soundları zaten Dr. Dre'nin en önemli alameti farikalarından biri ve mixi. O böyle bir şey yaratıyor. Ben de en azından ben çok seviyorum mesela şeyi Say What You Say diye bir şarkı var. Dr. Dre'li düet. Onun dışında işte Business yani White America'nın şeyinden sonra ikinci şarkından sonra üçüncü şarkı olarak geliyor Business. Böyle bir şey yapıyor, hareket kazandırıyor albüme. Tam doğru yerde. Yani bir şey de düşünülmüş. Albüm sıralaması da
Konser
böyle
set listi
özenli.
gibi değil mi?
Evet, kesinlikle öyle işte. Yani çünkü konserde de insanları orada tutabilmen lazım. Bunda da, albümde de aynı şey yapıyorlar. Yani albümü insanların oturup dinleyeceğini varsayan bir set, track list hazırlama kafası bu bence.
Doğru. Ben bir de bundan bu şey özellikle ne de, bir dakika, Paul Rosenberg'den bahsederken hani onun telefon konuşmalarını vesaire dinleyicilere aktarma. Ben skitlerden gitmeyeceğim ama başka bir şarkının ismini geçirmek istiyorum. My Dad's Gone Crazy. Eminem'in kızı Hailey'nin bu albümün kayıtları döneminde işte zaten bu albümün kayıtları da bir sarkıyor hatırlarsın sen de. Eight Mile'ın çekim dönemi sebebiyle falan filan. İşte o ara biraz Hailey büyüyor. O eşiyle aşırı kaotik ilişkisi çok garip bir hal almış durumda kimle vesaire. Bir gün işte kayıtlara geldiğinde Hailey babasını izlerken bir de iyice artık büyük ihtimalle kaydın da sonlarına gelinmiş. O gün kafa yiyor Eminem ve bütün ekip orada jamming esnasında güzelce dağıtıyorlar en kibar tabirle. Ve orada Hayley mikrofona yaklaşıp My Dad's Gone Crazy diyor. Ve o an Eminem hani şey olur ya çok kafan güzelken bir olay yaşarsın ve sahnesine ayılırsın ya. Tam olarak öyle ayılıp bunun üzerine ben şarkı yazayım diye. Ben bunu albümü çalışırken
Yani.
öğrendim bu arada. Hani öncesinde bildiğim bir detay değildi.
Ben
Yani
de bilmiyorum. Yani gelişimini bilmiyorum.
ben de albüme çalışırken biraz araştırdım. Mesela Hailey Song tamam kızı hakkında falan onları biliyoruz. Onlar cepte de. Böyle kıyıda köşede kalmış bu arada. Bunu da Genius.com'dan buldum. Genius'ta genelde güvenilir bir kaynak olarak adlandırdığım için geçirmek istedim bu anekdotu. Benim bu Paul Rosenberg'in telefon konuşmaları anekdotuna ben de kızı tarafından bu eki yapmak istedim. Ki zaten Eight Mile'ın da bir adını geçirsek iyi olurdu. Çünkü albümün tam aynı dönemlere denk geldiği için. Bu arada
Hemen ardından çıktı gibi oldu aynı.
bu mesela Eminem'e dair şunu söyledim. Eminem böyle biraz daha işte mizahi taraftan daha komik veya bazen karikatürize etmeyi sever minvalinde bir cümle kurmuştu. Ben buna dair Eminem'in kendi kurduğu bir cümleyi sana paslamak istiyorum. Belki onun üzerinde ilerleriz. Eminem sanatsal perspektifinde, müzikal duruşunda vesaire kendine zaten bu arada bu albümde adını geçirmeyi unuttum ama bir önceki ilk albümdeki Slim Shady albümünde Shady karakteri, Shady isimli bir alter ego oluşturuyor. Ve bu albümü Shady'nin ağzından yazıyor aslında temel olarak. Ve Shady'ye bu arada albümden 4-5 sene sonra 2007-2008, 5-6 sene sonra 2007-2008 gibi yapılan bir röportajında kendimi zor durumda bırakma, absürt konuma düşürme ve bu yaptıklarımı hem zor durumda kalırken keyif almak ve dinleyenlerin de Schadenfreude yaşamasını sağlamak için böyle bir ton oluşturdum ve bunu sadece Woody Allen sinemasında görebilirsiniz. Bir de benim albümümde gibi bir açıklaması var. Ve o kafayla dinledim. Bayağı da haklı adam ya. Hani diyorum, harbi doğru ya. Hani hiç böyle düşünmemiştim. Şeyini yaşattı bana Eminem. Ki ben bu arada biraz Eminem'de zayıfımdır. Bu konuda hani bu neden Eminem Show albümünü severim. Marshall Mathers'ı severim. Bir de son albümü biraz diliyorum. Arası yok mesela bende. O yüzden çok daha 2000'lerin ikinci yarısından dönemlerden örnek veremiyorum ama buralardan yine az buçuk anekdot paylaşmaya çalışayım. Buydu yani.
2000'li yılların ikinci yarısında aslında şeyi bilirsin muhtemelen. Rihanna ile
Evet.
olan düetini.
Ha, ya,
Aynen.
onlar 2010
Orada
gibi.
aynen 2010-2011 civarında da hala var. Sonra zaten 2010'ların ilk yarısında genel bir rehabilitasyon sürecine giriyor. Yani uyuşturucu bağımlılığı vesaire gibi sebeplerden yani çok ciddi artık duruma geldiği için. Sonrasında da bir kendine gelme yılları var işte. Şimdi tekrar şu son albüme Godzilla'lara vesaire gelene kadar. O yüzden böyle bir esas yani Eminem'in bütün sektörü kasıp kavurduğu yıllar 2000'li yılların ilk yarısından biraz yani 2000'li yıllar diyebiliriz aslında. Yani 2000'den 2010'a kadar gibi bir dönem. Ama ilk yarısı esas yükselişi ve ciddi bir patlayış yani çok önemli, çok büyük bir figür haline geliyor. Bir de hani tabii daha bir sürü şey var yani bunu konuşabileceğimiz şey D12 yani Detroit rapi diye bir şeyin aslında ortaya çıkmasına sebep oluyor. Yani Detroit şehrinin duyulmasına sebep oluyor bütün dünyada. Kendi tayfası var D12 grubu var. Onlarla yaptığı albümler var bir yandan. Sonra kendi prodüktör koltuğuna oturuyor genel olarak. Kendi yani Eminem Show'da da bir sürü Eminem beat'i var. Onun da hani basit melodik ve şey o yılların sound'unu taşıma özelliği sebebiyle benim çok hoşuma giden bir tarafları var. Ve ya yani esas galiba beni çeken şey her ne kadar mizah tarafıyla veya işte bu aile dramlarını böyle çok özgün kendine ait bir dille ve çok böyle açıkça anlatması insanları etkiliyor olsa da ben işin müzik tarafında böyle orta tempolu ve çok gaz sesler, soundlar olan, daha böyle gaz melodiler olan tarafını galiba çok seviyorum. Bunun zaten zirvesi 8 Mile'da işte esas soundtrack'i olan Lose Yourself oldu. Ama onun temelini, başını, öncülüğünü şey yaptı bence. Eminem Show Album yaptı. Ve hani ondan sonra Eminem zaten yürüdü gitti. Hatta o minvalde bu albümde de yani Lose Yourself'in öncülüğünü, o gaz, orta tempo gaz dediğim şeyi veren en önemli şarkı da bence Till I Collapse. Orada da çok büyük bir isim var. Özellikle West Coast rap için. Nate Dogg'la yaptığı ortak bir çalışma. O benim için çok özel bir yeri var o parçanın yani.
O yerini anlatmak ister misin peki?
Neyi anladım?
Till I Collapse'in bende ayrı bir yeri var demiştin. Onun yerini anlatmak
İşte
ister misin? Yani bu
yani yeri...
müzikal bakım haricinde bir anısı ya da atıyorum bunu performe etmek gibi bir
Ha.
durumdan mı gibi aslında soruyorum.
Müzik olarak beni etkilemesi anlamında söylemiştim ama tabii hani bütün o ergenlik öfkeme işte bir yandan basketbolla yakından ilgili olmama şeyi o böyle hani sporcu şeyi gazı birazcık o yani
Doğru.
çökene kadar yıkılana kadar falan gibi bir tarafı var ve hani Nate Dogg'la tanışmak için harika bir parça bence. Nate Dogg'u da çünkü oradan ya işte bu albümün o yüzden çok önemli var benim için. Çünkü çok kilit birkaç tane isim. Yani Eminem diyorsun zaten Eminem'in çalıştığı isimler. Dr. Dre diyorsun Dr. Dre'nin dokunduğu yerler. İşte Nate Dogg gibi bir figür. Şimdi için Dr. Dre ile Aftermath müzikte falan çalıştığım zaman haliyle işte Snoop Dogg'larla işte Exhibit'lerle, Nate Dogg vesaire bu tarz böyle tamamen batı yakası rapçileriyle, hip hop insanlarıyla bir anda çok yakın oluyorsundur diye tahmin ediyorum. Ve oradan da benim hip hop kültüründe ve müziğinde en sevdiğim şey, coğrafya Amerikan batı yakası müziği olduğu için o anlamda da çok önemli bir yeri var. Yani Nate Dogg'la tanışmak için çok iyi bir albümdü bu benim için, benim açımdan.
Bu bana da güzel bir not oldu. Ben hiç hayatımda Nate Dogg dinlemedim Fly Collapse dışında. Bana da güzel bir ders oldu. Bu kapattıktan sonra ben bu akşam yürürken bir dinleyeyim.
Nate Dogg'u muhtemelen dinlemişsindir ama fark etmiyor insanlar genelde. Yani 50 Cent The Game gibi isimlerle
Ben 50
de.
Cent'lerde de çok yok. Yani benim ben de
Anladım.
rap kısmı çok zayıf da işte. Neyse buraları büyük
Yani
atacağım
o
insanlar
kadar
beni linçlemesin diye.
o kadar çok çalıyordu ki etrafta yani tatile gitsen kurtulamazsın, radyoyu açsan kurtulamazsın.
Doğru.
Öyle bir müzikti. Çok ana akımdı. O yüzden duymuşsundur diyorum.
Sabah Mina. Başka notlarım arasında ne var diye bakıyorum. Albümün de dahil olduğu bir Anger Management turnesi var. Hani onun da bu arada şu tarafından bahsedeceğim. Ben albümü sen seçtikten sonra o turnenin bulunduğu bir konseri YouTube'dan izledim. Ya albümün turnenin şeyi Eminem Show zaten hani o direkt onun ardından versiyonu 2000 yılında başlasa da ayrı bir nokta 2002 versiyonundan bahsediyorum. Tamamen bir Luna Park'a çeviriyor Eminem sahneyi ve o Luna Park'ta hani gerçekten birazcık daha zorlasa Rammstein sahne şovlarına girecek neredeyse. Bunu yaparken de bu arada Japonya ve Uzak Doğu Asya sever bu tür gösterileri sen de tahmin edersin ki. Ve Japonların da ayıp olmasın artık yani adam çıkalı kaç sene olmuş. Dikkatini çekip bir Japonya konserini falan veriyor bu sahne gösterilerinin ardından. Bu da garip bir nokta olarak dikkatimi çekmişti. Cleaning Out My Closet'tan zaten direkt bahsettik. Say Goodbye to the Hollywood'dan ben bir şey yine mizahtan ele alacağım. Aslında mizahi tondan çünkü kendi de öyle ele alıyor. Billy Joel'u zaten hemen hemen herkes dinlemiştir. Sever sevmez ayrı konu. Onun da Say Goodbye to the Hollywood isimli bir şarkısı var. Onu rap müziğe karşı bakış açısı beyaz biri olarak rap müziğin daha siyah temelli olmasının üzerinden kendi tarafı ve bunu Hollywood üzerinden ele alması gibi ve bunu bayağı da eğlenceli bir yerden alıyor. O da tabii aynı şarkı sözünü 1,5 dakika boyunca duymak garip bir deneyim. Ona bir şey diyemem. O notta farklı bir yere gidebiliyor yani. Ama ben onu da eklemek istiyorum. Onun dışında zaten herkesin bildiği gibi Without Me klasiği buradan albümün ilk single'ı. Senin eklemek istediğin ya da değinmek istediğin başka bir nokta var mı Eminem ya da Eminem Show'a dair? Aksi halde gelmiş geçmiş en klasik Can Kazaz'dan yeni bir şeyler ne zaman dinleyeceğiz isimli %2 trilyon klişe sorumu soracağım ya da sen büyük ihtimal yayını bitirmeme izin vermeden Zoom'dan çıkacağım.
Yani şöyle, ya albüme dair şey yapmak lazım. Yani daha da derin hazırlanırsam, yani biz bunu zaten şöyle yapıyoruz. Yine Twitch'te Yüce Ceylanlı'yla yaptığınız bir yayın da var. Ona henüz bir isim koymadık ama genelde ya yeni çıkanları ya da klasikleri ya da seçtiğimiz bir albümü rap albümlerinden bahsediyorum. Yani R&B veya rap oluyor genelde. O albümleri incelediğimiz bir yayın da var. Orada biz bir noktada Eminem Show'a gireceğiz zaten. O böyle çok daha uzun süren, ya bizim çünkü kendimizden geçerek anlatacağımız bir albüm bu. O da kendisi de şeydir. Yani benim seneler önce işte o bahsettiğim, ta yayının başında bahsettiğim forumlarda tanıştığım bir isim ama çok seneler içinde yakın arkadaşlar olduk. Benim müziğe başladığım ilk zamanları bilir. Yani müzik paylaşmaya başladığım ilk zamanları bilir ve hani rap konusunda da çok ciddi bir arşivci ve kendini özellikle West Coast rap konusunda çok geliştirmiş bir isim. Beraber uzun uzun bütün böyle insight'lara girerek, prodüksiyon bilgilerine girerek konuştuğumuz bir Slim şeydi yani, pardon, Marshall Mathers miydi?
Marshall Mathers
Marshall Mathers, aynen, Marshall Mathers LP yayını yapmıştık. Muhtemelen bir gün Eminem Show'a da gelecektir. Hani bu albümle ilgili daha fazla şeyi o yayına saklamayı tercih edebilirim.
ben bir
Zaten
nevi
bayağı bir
senin
konuştuk.
bölümün fragmanı oluyor o zaman korusun Can
Evet,
Kazaz
tozunu
bölümü.
aldık gibi oldu. Aynen.
İşler tozunu aldık devamını. Yayınlamadan önce bana daha sosyal medyada duyurursan sevinirim. Direkt
Tabii
oradan
tabii
gelelim.
mutlaka.
Ben de Twitch'te orada chat'ten bunu niye benim yayında konuşmadım diye sataşabilirim. Yaparım böyle şeyler.
Çünkü
Yok yok.
insight'ların çoğu Yüce'de zaten. Ben hani daha böyle işin o esnada duyulan tarafıyla ilgili.
Ben de
Yani
bu
hem
kadar
dinliyoruz hem
insight bulabildim.
konuşuyoruz.
Ben de bu kadar insight bulabildim. Yani o yüzden daha fazlasına
O
ulaşamadım.
derin web'e girdikçe ve böyle senelerce bu isimleri takip ettikçe o kadar fazla şey çıkıyor ki
Yok
aslında.
yok çok haklısın.
Çok eğleniliyor yani. Neyse, Cem Kazaz yeni bir şey ne zaman yapar?
Zaten çok da uzak olmadı. Yani bayağı da yeni yaptım bu arada.
Evet,
Biraz sataşarak
aynen.
söyledim ama hani
Biliyorum, biliyorum. Ya.
tamamen eğlence tarafından sordum.
Yani bir süre böyle şahsım, ya ismimle çıkacak yeni bir albüm yapmak yerine birazcık birikmeyi ve hani depolama yapmaya ihtiyacım var. Çünkü yani 2012'den beri her yıl ya bir albüm ya bir EP böyle hani çok yani nasıl diyeyim çok sık bir tempoyla şeyler yaptım, bir şeyler çıkardım sürekli. O yüzden böyle artık bir durup nefes alıp izleyip birikip daha böyle taze bir şekilde geri dönmek istiyorum ama çok da bir arayı açmam muhtemelen, duramam çünkü. Bir şeyler illa
O
yaparım ben.
zehir kanda çünkü.
Evet, olmuyor yani. Hiçbir zaman olmadı. İşte böyle daha belki ortak işler diyebileceğim daha düete yönelik veya daha belki prodüksiyon tarafında veya kendi şarkılarımı yazdığım ama kendim söylemediğim bazı yerlerde denk gelebiliriz. Onun için de takipte olmakta fayda var.
Can Kazaz'ı hem Twitter hem Instagram'dan takip ediniz. Arada DM'den yürüyünüz görmez ama en kötü mail atınız. Ben öyle çözdüm bu konuyu. Can çok teşekkür ederim. İyi ki
Ben teşekkür
geldin.
ederim. Sağ ol.
Konserlerinde görüşmek, müziğini tekrar dinlemek üzere. Kendine iyi bak. Eminem
Çok
konuşma
teşekkürler.
fırsatı için de benim için de kendimi bir hafif denemeye bir zorladım. Bir challenge demek istemiyorum ama bir challenge oldu benim için de.
Ne
Çok iyi
olmuştur?
bilinen bir müzisyeni ben çok iyi
Aynen.
bilmediğim için. Ama çok keyifliydi. Umarım sen de sıkılmamışsındır rap müzik
Yok canım.
karşısındaki cehaletime karşı.
Yok canım. Ben senelerdir yani hep böyle yani Türkiye'de çok fazla rap konusunda ilgi yoktu çok yakın zamana kadar. O yüzden çok doğal ve alışık olduğum şeyler bunlar. Yani şey bu bir cehalet değil. Hani ona maruz kalmamak bugüne kadar çok fazla vakit geçirmemekle alakalı bence. O yüzden hiçbir sorun yok.
Süper. Sizlere de bölümü dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Korus yeni bölümlerde yeni konuklar ve albümlerle devam edecek. Hoşça kalın.